Ayrım 47. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 385. Heyecanım giderek artıyordu. Yaşlı adamın artık beni dinlemediğini seziyordum. Bir umutsuzluk abidesi halinde karanlığa gömülmüş, yaşayan bir ölüye benziyordu. Onu sakinleştirmeye duyduğum gereksinim giderek daha da kuvvetleniyordu. Bu doğru değil, Herr von Kekesfalva. Yemin ederim doğru değil. Benim için hiçbir şey kızınızı, sevgili Edith'i kırmaktan, onu incitmekten daha korkunç olamaz. Onu sevmediğim, ondan hoşlanmadığım düşüncesine kapılmasına dayanamam. Yemin ederim ona kimse benden daha fazla yakınlık duyup onu benden fazla sevemez. Ona ilgi duymadığımı, onu umursamadığımı düşünmesi delilik bu. O kadar yanılıyor ki. Aksine, aksine, yani demek istiyorum ki şimdi bugün ona bir şey söylememin hiçbir anlamı yok. Zamanı değil. Şu an için yalnızca bir tek şey önemli. O da kendini toparlaması ve bir an önce iyileşmesi. Peki ama ya sonra, iyileşince? Birden bana dönmüştü. Halen donuk ve ölü olan göz bebekleri karanlıkta fosforluymuşçasına ışıyorlardı. Korktum. İçgüdüsel olarak tehlikeyi sezinliyordum. O anda bir şeye söz verirsem bunu yapmanın sorumluluğunu taşıyacaktım. Ancak bir anda kafamda bir şimşek çaktı. Zaten Edith'in umutlarının hepsi bir yanılgı değil miydi? Edith hiçbir şekilde hemen iyileşmeyecekti. Bu yıllarca, yıllarca sürebilirdi. Kondor çok ileriyi düşünmenin anlamı olmadığını söylemişti. Şu anda onu rahatlatıp teselli etmek gerekiyordu. Onu biraz, kısa bir süre içinde olsa umutlanmasına, mutlu olmasına fırsat tanımanın ne sakıncası olabilirdi? Onun da buna hakkı yok muydu? Bu düşüncelerle fısıldadım. İyileşince elbette. O zaman ben kendim size bu amaçla geleceğim. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Tüm vücudunun titrediğini gördüm. Yitirdiği gücü geri geliyor gibiydi. Bunu ona söyleyebilir miyim? Yine aynı tehlikeyi hissettim. Ancak artık bu yaşlı adamın yalvaran bakışlarına karşı koyacak direncim yoktu. Böylece kararlı bir sesle ona karşılık verdim. Evet, ona söyleyin diyerek elimi uzattım. Gözleri parladı. Sevinç gözyaşlarıyla doldu. Lazarus mezarından çıkıp gökyüzünü ve kutsal ışığı gördüğünde aynen onun gibi bakmış olmalıydı. Kekesfalva'nın avuçlarımdaki elinin giderek daha fazla titrediğini hissediyordum. Sonra başının giderek daha fazla eğildiğini fark ettim. Tam zamanında geçen defa nasıl eğilip elimi öptüğünü anımsadım. Aceleyle elimi geri çekip heyecanla yineledim. Tabii, söyleyin ona. Lütfen söyleyin ona. Hiç endişelenmesin. Her şeyden önemlisi bir an önce iyileşmeli, hem kendisi hem de bizim için. Evet diye yinelendi mutlulukla. İyileşmeli. En kısa zamanda iyileşmeli. Artık eminim en kısa zamanda yola çıkmak isteyecek. Sizin için, sizin sayenizde iyileşecek. Sizi karşıma Yüce Tanrı'nın çıkardığını ilk karşılaştığımızda anlamıştım. Hayır, hayır, size teşekkür etmeye bile hakkım yok. Tanrı bu iyiliğinizi mutlaka ödüllendirecektir. Artık gidiyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Ben kendim giderim. Bana tamamen yabancı olan hızlı, hafif, canlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Siyah ceketinin etekleri yürürken dalgalanıyordu. Kapının kanadı bile ardından bir farklı, neredeyse neşeli denecek bir gürültüyle kapandı. Odanın ortasında, karanlıkta tek başıma kala kalmıştım. Önceden planlanmayan bir karar aldıktan sonra hep hissedilen tuhaf bir duyguya kapılmıştım. Anlam veremediğim bir huzursuzluk hissediyordum. Ancak acıma duygusundan kaynaklanan zayıflık içinde verdiğim sözde, yüklendiğim sorumluluğun bilincine, Emir Er'in bir saat kadar sonra ürkek tavırlarıyla o çok iyi tanıdığım mavi zarflardan birini getirdiği zaman tam anlamıyla vardım. Öbür gün yola çıkıyoruz. Bunun için babama söz verdim. Son günlerde yaptıklarım için özür dilerim. Size yük olmanın endişesinden deliye dönmüştüm. Şimdi artık niçin ve kimin için iyileşmem gerektiğini biliyorum. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Yarın mümkün olduğunca erken gelin. Sizi her zamankinden daha büyük bir sabırsızlıkla bekleyeceğim. Her zaman sizin olan Edith. Her zaman sizin, ebediyete kadar ve geri dönülmez bir şekilde birine bağlanmayı ifade eden bu sözcük, sırtımdan aşağı soğuk terlerin boşalmasına, dehşete kapılmama neden oldu. Artık geri dönmek olanaksızdı. Yine acıma duygum isteklerimden ve irademden daha güçlü çıkmıştı. Kendimi feda etmiştim. Artık kendime ait değildim. Kendine gel dedim kendi kendime. Bu senden bekleyebilecekleri son fedakarlıktı. Asla gerçekleşmeyecek bir söz. Hepsi o kadar. Bu anlamsız aşka bir ya da iki gün daha dayanman, sabır göstermen yeterli. Sonra nasıl olsa gidecekler ve sen yeniden kendini toparlayacaksın. Ancak yine de öğleden sonra yaklaştıkça huzursuzluğum artıyordu. Yüreğimde söylediğim yalanın acısıyla, zavallı kızın umut ve sevgi dolu bakışlarıyla karşılaşmanın düşüncesi bile acı çekmeme neden oluyordu. Arkadaşlarımla havadan sudan sohbet etmeye çalışmam da boşunaydı. Alnımdaki zonklamayı, sinirlerimdeki gerginliği hissediyor, içimde bir yangın giderek daha da alevlenip tütüyor gibi boğazım kuruyordu. Tamamen içgüdüsel olarak garsona bir kadeh konyak ısmarladım ve bir dikişte bitirdim. Nedense hiç yararı olmadı. Boğazımdaki kuruluk sürüyordu. İkinci bir kadeh daha sipariş ettim. Üçüncü kadehi sipariş ederken ise artık biliyordum. İçmemin nedeni şatoda alçakça davranıp duygularımı açığa vurmamak için cesaret kazanmaktı. İçimde bir şeylerin uyuşmasını istiyordum. Belki korkunun, belki utancın, belki çok iyi, belki çok kötü bir duygunun. Evet, neden yalnızca buydu. Askerlere de muharebe öncesi aynı nedenle sıcak şarap dağıtılmıyor muydu? Karşılaşacağım zorluklara ve tehlikelere karşı kendimi uyuşturmak, bunları hissetmemek istiyordum. Ne var ki bu üç kadehin tek etkisi bacaklarımın biraz ağırlaşması oldu. Başımın içinde ise bir dişçi makinesinin dişi oyarken çıkardığı sesi andıran bir vızıltı, bir uğultu vardı. Başımda asıl ağrı başlamadan önce hissedilen ağırlığı hissediyordum. Dolayısıyla kalbi duracakmış gibi çarparak o korkutucu eve giden uzun yolda ilerleyen, nedense o gün yol bana hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Kendine güvensiz, pek kendinde olmayan, sıkıntılı ve neşesiz bir adamdı. Ancak her şey sandığımdan daha kolay oldu. Eve vardığımda kalitesiz alkolden umduğumdan çok farklı, çok daha etkili bir rahatlama, çok daha hoş bir sarhoşluk beni bekliyordu. Gurur duymak da, karşındakinin minnettarlığını fark etmek de, okşanıp sevildiğini görmek de, ruh üzerinde sarhoş edici, rahatlatıcı bir etki yapabilir. Şatonun kapısını açan yaşlı Sadık Joseph, mutluluktan uçuyor gibiydi. "Hoş geldiniz teğmenim," yutkundu. Heyecandan yerinde duramıyor, arada sırada beni, bunu başka türlü ifade edemeyeceğim, kilisede aziz resimlerine bakar gibi kaçamak bakışlarla süzmeyi ihmal etmiyordu. Hayranlıkla karışan bir utangaçlıkla ekledi. "Sizi hemen salona alayım. Fräulein Edith gelmenizi sabırsızlıkla bekliyordu." Şaşırmıştım. Kendi kendime soruyordum, bu yabancı adam, bu yaşlı uşak bana niçin böyle taparcasına bir hayranlıkla bakıyor? Beni niçin böyle seviyor? Birine iyi ve merhametli davranıldığını görmek, başkalarını da mutlu ve iyi mi ediyor? Demek Kondor haklıydı. Demek gerçekten bir tek insana bile yardım edebilmek yaşama anlam kazandırıyordu. Demek ki gücü yettiğince, hatta bundan daha fazla bir güçle insanın kendini başkalarına adamasına gerçekten değiyordu. Demek her fedakarlık yerini buluyordu ve başka birini mutlu ediyorsa yalan bile gerçeklerden daha önemli ve değerli olabiliyordu. Birden tepeden tırnağa kendime güvenimi yeniden kazandığımı hissettim. Bir yere mutluluk ve neşe getirdiğini bilen insanın yürüyüşü bile farklı oluyordu. İlona da beni karşılarken neşe doluydu. Esmer, yumuşak tenli kollarıyla elimi tutarken sevgi dolu bakışları her yanımı sarmalamıştı. O zamana kadar elimi hiç bu kadar sıcak, bu kadar içten sıkmamıştı. "Size çok teşekkür ederim," derken sesi ılık, hafif bir yaz yağmurunun arasından süzülüp gelir gibiydi. "Edith için yaptığınız iyiliğin büyüklüğünü tahmin bile edemezsiniz. Tanrım, yüce Tanrım, onu kurtardınız, gerçekten kurtardınız. Hadi hemen gelin, sizi nasıl heyecanla beklediğini bilemezsiniz." O anda bir başka kapı hafifçe aralandı. Orada birinin bizi dinlemiş olduğu gibi bir hisse kapılmıştım. Hemen ardından yaşlı adam içeri girdi. Gözleri bir gün önceki gibi bitkin ve ölgün değildi. Sevgiyle parlıyorlardı. "Nihayet gelmiş olmanız ne güzel. Nasıl değiştiğini görünce çok şaşıracaksınız. Onu başına bu felaket geldiğinden bu yana hiç bu kadar mutlu, bu kadar neşeli görmemiştim. Bu bir mucize, gerçek bir mucize. Ona bize ne kadar büyük bir iyilik yaptığınızı bir bilseniz. Heyecandan konuşamıyordu. Sevinç gözyaşlarına zorlukla engel oluyor, beni de etkilemeye başlayan aşırı duygusallığından dolayı içten içe utanıyordu. Böylesine bir minnettarlık karşısında duygulanmamak elde miydi? Hiçbir zaman kibirli, kendini beğenen ya da sahip olduğu değerleri abartan bir insan olduğumu düşünüyorum. Bugün bile ne iyi kalpli ve ne de güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama karşımdakilerin bu coşkulu ve sevgi dolu hayranlıkları beni karşı koyamadığım sıcak bir güven dalgası gibi içine almıştı. Tüm korkularım, endişelerim sanki tatlı bir meltemle uçup gitmişti. Madem diğerleri bu kadar mutlu oluyordu, sevilmekten endişe duymama ne gerek vardı? Niçin herkesi mutlu eden bu aşktan kaçacaktım? Böylece bir önceki gün sıkılarak terk ettiğim odaya geçmek için neredeyse sabırsızlanmaya başladım. İşte orada, tekerlekli sandalyede bir kız oturuyordu. Öyle neşeli bakıyor, çevresine öyle bir sevinç ve mutluluk yayıyordu ki onu tanımakta güçlük çekiyordum. Kendisini daha küçük ve sevimli gösteren açık mavi ipek bir elbise giymişti. Kızıl saçlarının arasında beyaz çiçekler parlıyordu. Bunlar Yasemin miydi? Sandalyesinin etrafına ise çiçek sepetleri sıralanmıştı. Bunları kim armağan etmiş olabilirdi? Rengarenk bir çiçek tarhının içinde oturur gibiydi. Eve geldiğimi ilk andan itibaren biliyor olmalıydı. Neşeli karşılamaları ve ayak seslerimi duymuş olmalıydı. Her gelişimde sinsice kıstığı gözlerindeki beni karşılayan gergin, sert ve endişeli bakışlarının bu defa izine bile rastlanmıyordu. Sandalyesinde dimdik ve rahat bir halde oturuyordu. Koltuktaki örtünün bir sakatlığı gizlediğini, büyük koltuğun aslında onun hapishane hücresi olduğunu tamamen unutmuş, kendimi tamamen çocukça bir sevinç ve kadınca bir güzellikle karşımda duran genç kızın yeni görüntüsüne kaptırmıştım. Bu sessiz şaşkınlığımın farkına vararak bunu bir iltifat olarak kabullendi. Konuşmaya başladığında sesinde eski, dost olduğumuz günlerin tatlı yakınlığı vardı. Nihayet geldiniz, nihayet. Haydi gelip yanıma oturun. Size söyleyecek çok önemli şeylerim var. Yanına oturdum. Huzur doluydum. Karşısındaki bu kadar neşeli ve samimi konuşurken insan nasıl endişe ya da sıkıntı duyabilir? Sizden yalnızca bir dakika beni dinlemenizi istiyorum ama lütfen sözümü kesmeyin. Bu defa söyleyeceği her sözcüğü önceden düşünmüş olduğunu hissediyordum. Babama söylediklerinizin tamamını biliyorum. Benim için ne yapmak istediğinizi, benim hakkımda ne düşündüğünüzü de biliyorum. Ve inanın bana, size kelimesi kelimesine doğruyu söylediğime yemin edebilirim. Size asla ama asla bunu babam için mi yoksa gerçekten benim için mi yaptığınızı sormayacağım. Yoksa bunu yapma nedeninin acıma duygunuz mu olduğunu. Hayır, hayır lütfen sözümü kesmeyin. Bunu bilmek istemiyorum. Bunu düşünmek, buna kafa yormak, hem kendimi hem de çevremdekileri üzmek, acı çektirmek istemiyorum artık. Sizin sayenizde yeniden yaşama dönmüş olmam ve sizin için yaşayacak olmam benim için yeterli. Kendimi yaşamaya henüz dün başlamış gibi hissediyorum. Eğer tamamen iyileşirsem bunu bir tek insana borçlu olacağım. O da size, yalnızca size. Bir an için susup düşündükten sonra devam etti. Ve şimdi asıl benim size ne için söz vermek istediğimi iyi dinleyin. Dün gece her şeyi çok iyi düşündüm. Yaşamımda belki de ilk kez her şeyi sağlıklı bir insan gibi irdeledim. Eskisi gibi yalnızca heyecanın ve sabırsızlığın etkisiyle yorumlamadım. Yaşamımda belki de ilk olarak korkmadan düşünebilmenin ne kadar olağanüstü bir duygu olduğunu hissettim. Ve belki de ilk olarak normal bir insan gibi hissetmenin, algılamanın ne kadar harika olabileceğini anladım. Ve bu duyguları yalnızca size borçluyum. Bu nedenle doktorların iyileşmem için benden yapmamı bekledikleri her şeye katlanmaya hazırım. Şu andaki hiçliğimden kurtulup insan olmak için her şeyi ama her şeyi yapacağım. Hiçbir şekilde umudumu kaybetmeyecek, vazgeçmeyeceğim. Çünkü artık bir amacım var. Sinirlerimin dayanabildiği son noktaya, kanımın son damlasına kadar tüm benliğimle, tüm gücümle bunun için uğraşacağım ve inanıyorum ki Yüce Tanrı da biri bir şeyi bu kadar azimle isteyince sesini duyacaktır. Tüm bunları sizin için, yani sizden büyük bir fedakarlığa katlanmanızı istememek için her şeyi yapacağım. Eğer bunda başarılı olamazsam, lütfen sözümü kesmeyin, ya da tam olarak başarılı olamazsam, yani diğerleri gibi tamamen sağlıklı olmaz, rahat hareket edemezsem, sakın endişelenmeyin. O zaman tüm yükü tek başıma taşımaya hazırım. Kişinin kabul edemeyeceği, özellikle de sevdiği birinden istemeye dayanamayacağı fedakarlıklar olduğunun bilincindeyim. Tüm umutlarımı bağladığım bu tedavide başarısız olursa, tüm çabalarıma rağmen başaramazsak, bir daha beni görmeyecek, bahsimi bile duymayacaksınız. Size yük olmayacağıma yemin ederim. Artık kimseye ama kimseye yük olmak istemiyorum, özellikle de size. Söylemek istediklerimin hepsi bu. Artık bu konuda tek bir sözcük bile duymak istemiyorum. Şurada beraber geçirebileceğimiz birkaç günümüz, çok az zamanımız var. Onlarla da çok mutlu olmak istiyorum. Ses tonu çok değişmişti. Bu olgun, ne istediğini bilen bir insanın ses tonuydu. Gözleri de artık bir başka bakıyordu. Bunlar acı çeken, ihtiras duyan bir hastanın, bir çocuğun huzursuz gözleri değildi. Bana karşı duyduğu sevgide de değişiklik olduğunu anlıyordum. Ne başlangıçtaki gibi bir heves, ne de daha sonraki gibi ihtiraslı bir tutkuydu bu. Benim de ona karşı bakışım değişmişti. Sakatlığından dolayı hissettiğim acıma duygusu artık beni eskisi kadar rahatsız etmiyor, ona karşı tedbirli olmak, endişeyle yaklaşmak gereğini duymuyordum. Huzur içinde, içtenlikle ve yakın davranabiliyordum. Hayal ettiği mutluluğun sevinciyle yüzüne bir başka renk, bir başka parıltı gelmiş olan bu kıza karşı farkında olmadan belki de ilk olarak gerçek bir yakınlık, sevgi duyuyordum. Elimde olmadan bilinçsizce ona daha da yaklaşarak elini tuttum. Ancak bu defa elinin avuçlarımın içinde olması onda ihtiras kıpırdanmalarına neden olmadı. Küçük ince bileğiyle bu soğuk eli tutarken nabzının huzurla attığını hissetmekten mutluluk duydum. 47. ayrımın sonu. Sayfa 393.